Türk İdare Tarihi Blok 20. Günümüzde bürokrasi diye adlandırılan bu sınıfın en üst rütbelileri nişancı ve defterdarlardır. Ahmet Mumcu'nun tasniş izlenerek, Divanlı Hümayun'daki kamu personeli ile ilgili olarak fakat Ümit Hasan'ın deyimi ile kanunname hükümlerini aşan şöyle bir hiyerarşik yapı şeması çıkarılabilir. Mumcu, Şeyhülislam'la ilgili olarak şöyle bir açıklama yapar. Ulemanın başı ve Osmanlı Devleti'nde en büyük manevi saygınlığın sahibi Şeyhülislam Divanlı Hümayun üyesi değildir. Şeyhülislam'ın bazı atamalar dışında 16. yüzyıl sonlarına doğru müderrisler, büyük kadılar ve bazı din hizmetlilerinin atamaları işi Şeyhülislam'a bırakıldı. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı, Osmanlı Devleti'nin ilmiye teşkilatı, yer, yıl belirtilmemiş, S-179'a atıf, ayrıca Teki Abdurrahman Paşa, Osmanlı Kanunnameleri, Milli Tetebbüler Mecmuası, C-I-S-3, S-538-539'a atıf, Tertib-i Silsile-i Mevali ve Müderris'in Şeyhülislam Efendilere müfevezdir. Kanun üzere Yazub Esab-ı İstihkakı Vekil-i Saltanat'a arz eder. Ama kadı askerlikler ve bazı büyük mevleviyetler Vekil-i Devletin reyine muhtaçtır. Mumcu, 1986, 56, D.N. 112, hiçbir yönetsel ya da siyasal rolü yoktur. İnalcık dikkat çeker, Şeyhülislam ulemanın başıydı. Medrese üyelerinin atanma, terşt ve azillerine ilişkin dilekçeyi Vezir-i Azam'a o verirdi. 16. yüzyıldan sonra molla derecesindeki büyük kadıların atanma ve azline ilişkin öneride bulunma yetkisini elde ederek, bütün ulema örgütünün denetimini Şeyhülislam gerçekten de ele geçirdi. Vezir-i Azam nasıl sultanın yürütme yetkisinin mutlak temsilcisi ise Şeyhülislam da sultanın İslam cemaatinin başı imam sıfatıyla dini yetkilerin mutlak temsilcisi sayılmıştır. İnalcık, 2004, 103, 1, asıl üyeler, A. Vezir-i Azam, B. Kubbe altı vezirleri, C. Kadı askerler, D. Nişancı, E. Defterdarlar, F. Rumeli beylerbeyi, 2. Belli bir statüye ulaştıkları zaman Divanlı Hümayun üyesi olan görevliler, A. Yeniçeri ağası, B. Kaptanı Derya, 3. Divanlı Hümayun üyesi olmamakla beraber toplantılara katılabilen kişiler. A. Beylerbeyi rütbesindeki yöneticiler. B. Mazul Beylerbeyleri. 86. Türk İdare Tarihi 4. Divanlı Hümayun'un yardımcıları. 1. derece yardımcılar. A. Reis-ül-Kütab. B. Tezkireciler. C. Çavuşbaşı. Diğer yardımcılar. A. Büro işlerinin görülmesinde çalışanlar. Doğrudan doğruya nişancıya hizmet edenler. Katipler ve Reis-ül-Kütab'ın odasında çalışanlar. Tercümanlar. Saray görevlileri. Teşrifatçılar ve vakanlisler. B. İnfaz işleri ile görevli olanlar. Divanlı Hümayun çavuşları ve kapıcılar. Her üç sınıfın asları ve taşradaki uzantıları da bu tasnif içinde değerlendirilir. Divanlı Hümayun, Osmanlı Devleti'nde merkezi bürokrasinin en yetkili kurumudur. Divanın üyeleri, işleyişi ve denetimi hakkındaki en iyi bilgileri mühimmet defterlerinden alabiliriz. 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren divan eski gücünü kaybetmiş, idare giderek paşa kapısı ve bab-ı aliye kaymıştır. Divanın toplantı günleri 2. Murat zamanında hemen her gün toplanmıştır. Fatih Sultan Mehmet zamanında divan başkanlığı Vezir-i Azam'a bırakılmıştır. Divan genelde cumartesi, pazar, pazartesi ve salı günleri toplanır. Salı ve pazar günleri de arza çıkılırdı. 17. yüzyılda da sadece pazar ve salı günleri divan toplanıyor ve salı günü arza çıkarıyordu. Divan toplantıları sabah namazından sonra başlar, öğle yemeğinden sonra dağılırdı. Divanın toplandığı yer kubbe altıdır. 3 kubbeden oluşmaktadır. 1. Kubbe, divanın esas salonudur ve divan üyelerinin sedirler üzerinde oturduğu salondur. 2. Kubbe, katipler ve Reis-ül-Kütab vardır. 3. Kubbe, sandıklar içinde devlete ait defterler muhafaza edilir. Divanı Hümayun'da Erkan-ı Erba, nişancı, kazasker, defterdar, vezirler, dışında asli üyeler ve katipler de vardır. Bunun dışında alınan kararları uygulayan kapıcıbaşı, bostancıbaşı, subaşı gibi görevliler vardır. Divanda öncelikle devlet meseleleri görüşülür, alınması gereken kararlar alınır ve en son şikayeti olanları çavuşbaşı içeri alır. Arsa girme. Divanda alınan kararlardan ve varılan sonuçlardan padişahın haberdar olması ve son sözü söylemesi açısından önemlidir. Zaman zaman padişahı ne kararları geri çevirdiğini, sert tepki gösterdiğini görürüz. Bu yolla da divan çalışmalarını denetlemektedir. Asıl üyeler Vezir-i Azam, padişah adına karar vermede yetkili kişidir. İlk dönemlerde ilmiye sınıfından gelirken Fatih'ten sonra devşirmeler içinden gelir. İdari işlere bakar, büyük seferleri ve politikaları takip eder, dilek ve şikayetleri dinler, teftişe çıkar, tayinleri yapar. Serdar Ekrem olarak ordunun başında bulundukları zaman yetki ve sorumlulukları artardı. Bir kişinin görev süresi uzatılıyorsa buna ikba, yerine başka biri geliyorsa tevcih denir. Esnaşarı kontrol ettiği kol gezmeleri vardır. Bunların ne yaptırım gücü yüksektir. Kubbe altı vezirleri, Divanlı Hümayun'un toplantı yeri olan kubbe altında çalıştıkları için kubbe altı vezirleri denilen bu hizmetlilerin belirli bir sayısı yoktu. 3 ile 7 arasında azalıp çoğalan bu vezirlerin sayısı 18. yüzyıl başlarında 1'e inmiş. 1731 yılından itibaren artık bu vezirler atanmamıştır. Bu girişim Divanlı Hümayun'un tüm değerini kaybettiği döneme rastlamaktadır. Kubbe altı vezirlerine 4. Ünite Osmanlı klasik döneminde yönetim yapısı 87 neden ihtiyaç duyulduğu belli değilse de 16. yüzyıldan başlayarak devlet bürokrasisinin gelişmesi merkezde deneyler geçirmiş, memleketin her yanını tanıyan devlet adamlarının bulunmasını gerektirmiştir. Böylece Terşe'den Rumeli Beylerbeyleri, Divanlı Hümayun'a alınmışlardır. Divanda bulunarak Taşra'da elde ettikleri deneyimleri merkeze aktarmışlardır. Bir başka neden, merkezde belli bir görevi olmayan yüksek vasıfı divan üyeleri her zaman için yedek bir güçtür. Örneğin ani bir savaş durumunda bunlardan biri hemen serdar yapılıp ordunun başında sefere gönderilebilir ya da bunlardan biri önemli stratejik yerlere, örneğin Girit'e vali olarak atanarak orada merkezi otoritenin temsilcisi olarak otoriteyi kurabilir. Kubbe altı vezirleri teşrifatta sadrazamdan sonra Divanlı Hümayun'daki en saygın kişilerdir ve Divanlı Hümayun'da sadrazamla diğer vezirlerin arasında bir denge unsuru olduğu düşünülebilir. Nişancı tura çeker, tahrir defterleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Yabancı devletlerden gelen nameleri Osmanlıcaya çevirir. Yeni fethedilecek toprakların dağıtımını ve ora halkından alınacak vergiyi belirler. 17. yüzyılda önemini kaybeder. 18. yüzyıldan sonra bu görevler Reisülküttab'a geçer. Divandan çıkarılan belgelerin üstüne padişahın nişan olan Tuğra'yı çektiği için Tuğracı da denirdi. Nişancı kendisine bağlı Reisülküttab başkanlığında çeşitli kalemler vasıtasıyla merkez bürokrasisinin her türlü işlemlerini yapardı. Reisülküttab'a bağlı kalemler şunlardı. A. Beylikçi kalemi, B. Tahlil kalemi, C. Rus kalemi, D. Amedi kalemi. Nişancı Tuğra çekmenin yanı sıra yukarıdaki kalemler vasıtasıyla Divanlı Hümayun'da yapılan görüşmelerin kayıtlarını tutarak mühimmet defterlerine divan defteri kaydeder. Ferman, beyat gibi belgeleri, sadrazam ve padişah arasındaki ve dış ülkelerle olan yazışmaları hazırlar. Tapu tahrir defterlerini tutardı. Defterdar, padişahın malının vekilidir. Hazineye giren ve çıkan paradan sorumludur. Darphaneden sahih hayar çıkmasından sorumludur. Mültezimleri denetler, her yıl düzenli olarak bütçeyi padişaha sunar. Ordu sefere gidince defterdar da gider. Padişahın yanında mali konularda davalara bakar. Defterdar, Osmanlı Devleti'nde bütün mali işlerden ve hazineden sorumlu en üst görevliydi. Osmanlılarda iç ve dış hazine olmak üzere iki tür hazine vardı. İç hazinede padişahın özel serveti ve değerli eşyaları saklanırdı. Dış hazine ise devletin maliye teşkilatını oluştururdu. İlk dönemde defterdar sayısı 1 iken sonraları mali işlerin artmasından dolayı sayıları 2'ye yükselmiştir. Bunlar Rumeli defterdarı ve Anadolu defterdarı idi. Rumeli defterdarı baş defterdar idi. Defterdara bağlı kalemler şunlardı. Ruznamçe kalemi, maliye emirleri kalemi, 88 Türk İdare Tarihi Resim 4.4 Sadrazam, Detay, Jean-Baptiste Vanour, 18. Asır Tarihçi kalemi, Gelir ve Gider kalemi. Bu kalemlerden Ruznamçe kalemi hazinenin günlük en ayrıntılı kayıtlarının tutulduğu yerdi. Bu kaleme her gün çeşitli kaynaklardan gelen gelirler kaydedilirdi. Maliye emirleri kaleminde maliyeyi ilgilendiren fermanlar yazılır. Bunlar ilgili yerlere gönderilirdi. Tarihçi kaleminde maliye belgeleri tarihlendirilirdi. Gelir gider kaleminde ülkenin çeşitli yerlerindeki mukataaların her türlü işlemi, harcamalara ait kayıtlar tutulurdu. Defterdara bağlı ve onun altındaki görevliler ise şunlardı. Başbaki kulu, cizye başbaki kulu, veznedarbaşı, sergi nazırı, sergi halifesi. Başbaki kulunun defterdarlıkta bir dairesi olup, baki kulu adıyla 60 tane mübaşiri bulunurdu. Bunlar, hazineye borcu olup vermeyenleri takip eder, hapis veya tehdit yoluyla tahsilat yaparlardı. Cizye başbaki kulu maliyenin ikinci icra memuru idi. Bu da cizye borcu olanları takip ve iltizama verilen cizyelerin mültezimlerinden borcunu yatırmamış olanları tespit ederdi. Veznedarbaşı, emrinde bulunan 4 veznedar ile paranın ayarını muayene eder, altın ve gümüşleri tartardı. Sergi nazırı ve sergi halifesi ise hazine muamelelerinin defterini tutarlardı. Kazasker, şer'i hukukun başındaki kişidir. Bütün davalara bakar. Bulunduğu yerin idari, ticari amiri sayılır. Hukuku uygular. Divanlı Hümayun önceleri divanhanede toparlanırken Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılan kubbe altı denilen yerde toplanmaya başlamıştır. Divan teşkilatı ilk defa Orhan Bey zamanında kurulmuştur. Fatih Sultan Mehmet padişahların divan toplantılarına katılma geleneğine son vererek toplantıları kafesli bir pencerenin arkasından takip etmiştir. Rumeli Beylerbeyi, devletin yapısının genişlemesinin bir gereği olarak taşradaki yönetim örgütünün ve askeri gücün başına geniş yetkili bir memurun getirilmesi gereği Beylerbeylik makamının önemini artırdı. 16. yüzyılda Anadolu ve Rumeli Beylerbeylikleri ortaya çıktı. Daha ileride eyalet valilerine de Beylerbeylik sanı verildi. Bunların en kıdemlisi olan Rumeli Beylerbeyliği terş edince Divanlı Hümayun üyesi olarak Kubbe Altı Vezirliğine atandı. Rumeli Beylerbeyi'nin Divanlı Hümayun üyeliği tartışmalıdır. Buna karşılık Fatih Kanunnamesi'nin tahlilinden ve konuyla ilgili alan uzmanlarının tartışmalarından anlaşılıyor ki Divanlı Hümayun'un gelişkin döneminde Rumeli Beylerbeyi Divanlı Hümayun'un üyelerinden biri olmuştur. Gerçekten de bu kişi terş edildiği zaman kubbe altı veziri olacağından onu deneyim sahibi yapmak için Divanlı Hümayun kadrosuna alındığı akla yatkın gelmektedir. Ancak bu durumda rütbesi kubbe altı vezirlerinin altındadır. Rumeli Beylerbeyi'nin Divanlı Hümayun üyesi olarak önemli bir özelliği devlet merkezinde görev yapmıyor olmasıdır. Bundan dolayıdır ki devamlı olarak Divanlı Hümayun toplantılarına katılamaz. 4. Ünite Osmanlı klasik döneminde yönetim yapısı 89 resim 4.5 kazasker. Detay Jean Baptiste Vanour 18. asır Divanlı Hümayun'un bu üyeleri dışında bir de belli bir statüye ulaştıkları zaman Divanlı Hümayun üyesi olabilen görevliler vardır. Bunlardan Yeniçeri Ağası, Divanlı Hümayun toplantılarının teşrifatında çok önemli bir rol oynamamakla birlikte ancak vezirlik rütbesine sahip olabilirse görüşmelere katılabilirdi. Fatih Kanunnamesine göre bütün ağaların başı Yeniçeri Ağasıdır. Onlara vezirlik rütbesinin ne zaman verilmeye başlandığı kesin olarak belli değil ise de kesinlikle bilinen şey, vezir olsun olmasın bu memurun Divanlı Hümayun toplantılarının düzenli biçimde yürütülmesinde büyük rol oynadığıdır. Padişahın kapı kullarının yeniçerilerin başı olduğu için vezir rütbesine sahip olmadığı zamanlarda bile arza ilk kez o yalnız başına girer. Vezir rütbesine sahip ise gene ilk önce o arza yalnız girer. Ardından diğer vezirler sırası gelince bu kez onlarla birlikte tekrar huzura çıkardı. Arza çıkış sırası devletin temel yapısını yansıttığı için önemlidir. Hep birlikte yenilen öğle yemeğinden sonra usulen arza çıkma izni istenir. İlk önce yalnız yeniçeri ağası huzura kabul olunur. Ağanın vezir olup olmaması önemli değildir. Divanlı Hümayun üyesi olmasa bile ilk kez Yeniçeri ağasının huzura çıkması, padişah kulu, onun kişisel, sürekli koruyucuları ve siyasal iktidarın desteği olan Yeniçerilere gösterilen saygının sembolik ifadesidir. Kaptanı Derya Osmanlı denizciliğinin gelişmesi ile paralel olarak belirmiş bir makamdır. Kaptan Paşa vezir ise Divanlı Hümayun'un doğal bir üyesi olduğu sonucu çıkarılabilmektedir. Yine de Divanlı Hümayun'un doğal üyesi olup olmadığı tartışmaları bir yana bırakılırsa Kaptanı Derya'nın bir özelliği vardır. Her yıl uzun bir süre için donanma ile birlikte merkezden uzaklaşır. Bu durumda Divanlı Hümayun toplantılarına katılamaz. Bu yönü ile Rumeli Beylerbeyliği ile benzer bir özellik taşıdığı ileri sürülebilir. Bir başka kategori Divanlı Hümayun üyesi olmamakla birlikte toplantılara katılan memurluklardır. Bunlar hükümet merkezinde bir iş için bulunan Beylerbeyi rütbesindeki yöneticiler ile mazul beylerbeyleridir. Mazul olmayanlar vezirlerin, mazul olanlar ise nişancı ya da defterdarın alt yanlarında otururlar. Divanlı Hümayun'un yardımcılarına gelince, yukarıdaki görev ve memurlar dikkate alındığında bunlar arasında bir iş bölümünün yapılmasını beklemek normaldir. Divanlı Hümayun toplantılarının tam olarak yürütülebilmesi için çeşitli yardımcı memurlara ihtiyaç vardır. Bunlar, toplantıların hazırlanması, görüşmelerin yapılması, varılan kararların uygulanmaya konulması gibi işlemleri yürütürler. Reisülkütüb, nişancının örf hukukla ilgili işleri son derece önemli ve zaman alıcı nitelikte olduğundan, ona baştan bir yardımcı olarak verilen Reisülkütüb kısa sürede hem Divanlı Hümayun toplantılarının yürütücüsü hem de merkez bürokrasisinin şili şiş durumuna geldi. Reisülkütüb, Divanlı Hümayun'da verilen kararları uygulamaya hazırlayan kişidir. Ayrıca dış işlerle ilgili önemli bir görevi vardır. Türk İdare Tarihi 20 No. Bloğun sonu.